Kitabın adı Ya Gazi Paşa Duyarsa. Yazarı Erdal Sarı Zeybek. 26. ayrım. Van, Gurbet Eli. Ankara cephesi, Diyarbakır, Gaziantep, İzmir, tüm cepheler düştü. Şanlıurfa'da açılan savunma hattı galip çıktı bu anlamsız savaştan. Bu kardeşin kardeşi vurduğu savaştan. Ankara sonunda bir adım geri attı ve bize haksızlık yapılmış olduğunu kabul etti. Celal Paşa personel başkanı aradı ve bu haksızlığın düzeltilebilmesi için Van'a gitmemiz gerektiğini söyledi. Çok düşündük. Muğla'da kiralık bir ev, kızımızın yanında. Burada kalalım dahi dedik. Emekli olalım, bir araba yıkama yeri açalım, küçük ve temiz, az bir sermayeyle bir arsa kiralayalım, emekli maaşından gelecek parayla küçük bir istasyon yıkama için açalım dedik. 1970'te Kuleli Askeri Lisesi'ne girmişiz. Askerlik kanımıza işlemiş. Mehmetçik, vatan evladı, evladımız olmuş. Bırakmak, unutmak kolay mı? Kolay değilmiş, bırakamadık. Bir umudumuz oldu, her şeyin düzelmesi, itibarın iade edilmesi için. Bıraktığımız yerden devam edebiliriz diye düşündük. Aldık valizi, bıraktık çoluğu çocuğu Muğla'da, bunca hizmetten sonra ayrıldık aile ocağından. Gene parçaladık aileyi, eskiden olduğu gibi ve gene çıktık gurbete. 2004 yılının Aralık ayında Van'a geldik. Bir masa. Aktif görev yok. Bir oda görev yok. Yetki yok. Burası Van. Bir zamanlar Hudut Alay Komutanlığı yaptık burada biz. Bir zamanlar İl Jandarma Komutanlığı yaptık biz. Terörle mücadele ettik, kaçakçılıkla mücadele ettik biz. Şimdi bir oda ve de bir sandalye. Ağır geldi. Çaresiz görev istedim. Hizmet edebileceğim, faydalı olabileceğim bir görev. Fırsat sağ olsun bu iktidar sahiplerinden geldi. Aralık 2004'te 6 sonra yürürlüğe girmek kaydıyla ceza muhakemesi kanunu çıkardı bu hükümet. Adli kolluk üzerinde yıllar sürmüş bir çalışma var bizde. Kanunu inceledim. Baktık bu kanunun çağdaş ülkelerde gibi bir adli kolluk kurma amacı yok. Tek amacı polisimizin, jandarmamızın yetkilerini almak. Çıktık asayiş komutanı Selahattin Paşa'ya anlattık dedik. Komutanım, bu kanun 6 ay sonra yürürlüğe girerse bir felaket olur güvenlik kuvvetleri için. Operasyona çıkan birlikler arama yapamaz, silahlara el koyamaz, gözaltına alamaz. Hepsi Cumhuriyet Savcılarının yazılı iznine bağlanmış. 24 saatlik gözaltı süresi tahkikat yapılabilmesi için yetmez. Yol süresi dahil demişler. Dağdan teröristi bu sürede ovaya indiremeyiz biz. İlçe emniyet amirleri, ilçe jandarma komutanlıklarının hakimlik teminatı ellerinden alınmış. Güvenlik ve asayişi sağlayacak amirler sudan sebeplerle soruşturma altına alınırlarsa görev yapamazlar. Valilerin, kaymakamların yetkileri kısıtlanmış, verecekleri arama kararları hakimlerin onay şartına bağlanmış. Bu kanun çerçevesinde kolluk görevlileri savcıdan yazılı emir almadan kimsenin eşyasını, üstünü, aracını arayamaz. Burası Van, kaçakçılık bölgesi, terör bölgesi, dağdaki operasyon birlikleri gece yarısı nereden savcıyı bulsun, bulsun da arama kararı alsın. Dinledi bizi can kulağıyla, baktı bu işte bir terslik var, dedi sen önce asayiş karargahına bir konferans ver. Aradığımız fırsatı yakaladık ve geçmişi unutmaya çabalayarak çalışmaya başladık. Konferans bittiği zaman herkesi bir düşünce aldı. Kimseden ses çıkmıyordu. Gerçekten bu kanun polisin ve jandarmanın ve de terörle mücadele eden kara kuvvetleri birliklerinin elini kolunu bağlıyordu. Kısa bir süre sonra Selahattin Paşa bizi çağırdı. Dedi ki, oğlum, hazırlıklarını tamamla, Siirt, Şırnak, Hakkari ve Van'da polis ve jandarma yetkililerinin, savcı, hakim ve mülki amirlerin katılacağı bir toplantıda Bu kanunun özelliklerini anlat ve kanun değişikliğine esas olacak teklifleri hazırla. Emredersin komutanım. Aldık valizimi, düştük yollara, unutmaya çalışarak başımıza gelenleri ve de başımıza getirilenleri. Verdiğimiz konferanslar büyük ilgi gördü. Özellikle Hakkari valisi çok yakından ilgilendi, tekliflerimizi toparladı ve İçişleri Bakanlığı'na yazdı. Sonra emniyet müdürleri ve jandarma komutanları tekliflerini hazırladılar, kanun değişikliği için ve yetkili makamlara gönderdiler. Neydi ki tekliflerimiz? 24 saatlik gözaltı süresi. Sanık ya da sanıkların yetkili hakimin huzuruna çıkarılıncaya kadar geçecek süre hariç olmalı. Arama, el koyma, yüzleştirme, yer gösterme, gözaltına alma gibi adli yetkilerin acele hallerde polis ve jandarma adli amirlerince kullanılabilmesinin sağlanması. Polis ve jandarma adli amirlerinin hakimlik teminatı altına alınması. İnanın bana bütün Avrupa ülkelerinin güvenlik kuvvetlerinde bu yetkiler var ama bizde eskiden vardı, şimdi kaldırılıyor. Amaç neydi anlayamadım. Selahattin Paşa konuyu o dönemin kara kuvvetleri komutanı olan Orgeneral Yaşar Büyükanıt'a aktardı ve bana Malatya'ya git, ordu karargahında bilgi ver diye emretti. Gene aldık valizimizi, düştük yollara, geldik Malatya'ya. Geniş katılımlı bir toplantıda bu kanunun getireceği zorlukları anlattık. Van'a döndüğümüzde asayiş komutanı bir karargah etüdünün hazırlanarak ordu komutanlığı ve kuvvet komutanlıklarına gönderilmesi için emir verdi. Aslında memnundum bu faaliyetlerden. Zira daha 2002 yılında adli kolluk üzerine çalışma yapmış ve Adalet Bakanlığı'na göndermiştik. O dönemde pek dikkate alınmamıştı. Şimdi ise ne kadar haklı olduğumuz anlaşılmış, en azından yıllarca emek verdiğimiz bir çalışma boşa gitmemişti. Etüt hazırlandı ve gönderildi. O tarihlerde adli müşavir gene Sadrettin Albay'dı. Bundan da bayağı canının sıkılmış olduğunu düşünüyorum, zira nereden başımıza bu işi çıkardı diye söylendiği kulağımıza kadar geldi. Bunca çalışma neye yaradı diyeceksiniz. Zaten hükümet bu kanun 6 sonra yürürlüğe girecek demekle bir tartışma ortamı yaratmış, gelecek tepkiler çerçevesinde bir değişikliğe gideceğini anlatmak istemişti. Polis ve jandarmanın sesi pek güçlü çıkmamış olacak ki yetki alınması konusunda bir değişiklik olmadı. Aslında hukukçularımız, barolarımız ülkemizin içinde bulunduğu şartları dikkate alarak bir değerlendirme yapmış olsaydı bu hükümet bu kanunu çıkaramazdı. Ama olaya hep insan hakları yönüyle baktılar. Polis ve jandarmada insan hakları ihlalleri var, yetkilerini alırsak bu ihlaller azalır düşüncesiyle hareket ettiler. Terörü göremediler, suçların artacağını düşünmediler. En önemlisi insan haklarının yetki almakla değil bir eğitimle sağlanacağını anlayamadılar. Daha ilkokul çağında milli eğitimimiz çerçevesinde çocuklarımıza insan sevmeyi öğretebilseydik insan hakkı ihlali olmazdı. Buna hiç değinmediler bile. Sermaye gruplarının işine geldi, bürokrasinin işine geldi. Ancak polis ve jandarma istediği zaman yolsuzluk olaylarına doğrudan el koyamayacak, arama yapamayacak. Suç işlemek niyeti olanların işine geldi. En önemlisi terör örgütleri ve yandaşlarının işine geldi. Bunca patlayıcı, bunca mayın nasıl geliyor ülkemize? Niye polis ve jandarma yakalayamıyor? Bir istatistik yapsınlar ve bize söylesinler. Bu kanun çıktıktan sonra büyük illerde suç ve suçluluk yüzde kaç arttı? Bu kanundan sonra kaç polis ve kaç jandarma gerek idari gerekse adli soruşturma geçirdi? Polisi de bıktırdılar, jandarmayı da. Kimse suç araştırmasına girmez oldu. Görev yapan belayı buldu. Herkes görev yapamaz hale geldi. Acaba iktidara sahip olanların da istediği bu muydu? Bu kanunu biraz bir değişiklikle hükümet Haziran 2005'te çıkardı. Neydi bu biraz değişiklik? Polis ve jandarma amirleri hakimlik teminatı kapsamına alındı. gözaltı süresine 12 saatlik bir yol süresi ilavesi yapıldı. Cumhuriyet savcısına ulaşılamadığı hallerde kısmi arama yetkisi verildi polis ve jandarmaya. Hepsi bu. Ama düşünemediler. Demokratik bir ülkede Cumhuriyet savcısına ulaşamamak ne demek? Düşünmediler bile. Kanun çıktı da ne oldu? Polis ve jandarma görev yapamaz hale geldi. Olan bize oldu. Çoğu kez sokağa çıkamaz olduk. Neyse, bu iş epey idare etti bizi. Düşünmemek için geçmişi, düşünmemek için çoluk çocuğu bıraktığımız tek başlarına, duygularını bilmeden çektikleri acıyı anlamazdan gelerek. Aradan yıllar geçti. Canım yanıyor. Biz aile olarak ne çektiğimizi anlatabildik ne de aramızda birbirimize sorduk. Baktık gözlerimize, bilerek içindeki acıyı ama sustuk. Hiç konuşmadık. Sadece çektik bize reva görülenleri. Tüm bu yılların bize çektirdikleri emekli olduktan sonra su yüzüne çıktı. Ben anlattım, onlar anlayamadı. Onlar çekti, ben göremedim. Yazık, bize yazık, çok yazık. Koltuktan gelen gücün adaletle ilgisi olmadığını bilmeyenlere yazık. Halka hizmetten değil de koltuğundan güç alanların da bir gün adalete ihtiyaç duyabileceklerini görmemeleri çok yazık. 3-4 ay sonra bu çalışma da bitti. Biz gene kaldık düşüncelerimizle baş başa. Bu sefer bu bölgede uzun süre görev yapmış olduğumuzu söyleyerek Asayiş Komutanlığı'na bağlı 4 ilde karakolları denetlemek, oradaki arkadaşlarımıza bilgi ve tecrübeleri aktarabilmek için yetki istedim. Sağ olsun Asayiş Komutanı Selahattin Paşa geçmişimizi araştırmış, bir haksızlığa uğradığımıza inanmış ve bu tür görevlerde faydalı olacağımızı düşünmüş. Biz de istediğimiz için gönderdi dağlara. Şırnak, Hakkari, Siirt ve Van. Bunlara bağlı hudut boyları sizinle daha önce gezdiğimiz karakollar, askerler. 3 ay kadar dağlarda dolaştım. Çoğu kez karakollarda yattım, tek başıma. Ailemiz kaldı Muğla'da, oğlumuz Ankara'da. Üzüntü bizde, çaresizlik bizde, maddi ve manevi yıkım bizde. Derken atamalar açıklandı. İtibarımız iade edilmişti onlara göre. Olduk komutan, Ankara uzman jandarma öğrenci alayına. Geldik. Bizce hiç kaybetmediğimiz itibarı aldık. Alayın sancağını selamladık ve tekrar simsiyah düşüncelere daldık. Ne olacaktı şimdi? Hak, vicdan, adalet, sevgi, saygı, bu olayın yarattığı dünyada hepsi yerle bir olmuştu. Kimse gerçeği bilmiyor, hep bize soruyorlardı. Ne oldu komutanım size diyerek. Anlatmak zor, anlaşılmak zor. Ne koyu düşünceleri atabiliyorsunuz, ne de kırılan yürek eskisi gibi atıyordu. Hiçbir şey eskisi gibi değildi artık. Olması da mümkün değildi. Orduya saygımızdan sancağı selamladık ve emeklilik dilekçesini verip izne ayrıldık. Her şeyin bir sonu var. İlk zorluk emeklilik evraklarının hazırlanması için emir vermede başladı. İnanın zordu. Emeklilik evraklarımı hazırlayın demek kolay oldu da düşünüp bu kararı vermek zor oldu. Yıl 70 Kuleli Askeri Lisesi, yıl 2005 uzman jandarma alayı, arada var 35 yıl. 35 koca yıl. O şerefli üniformayı şerefle taşımak tam 35 yıl. Ama bize yapabilecek başka bir şey kalmamıştı ki. Üzerimizde izi kalmıştı. Bu kitapta sayılanların, sayılanlar içinde bu çamuru bulaşanların. İnanın gene anlamadım, çamura bulaşan başka, çamurun izi üzerinde kalan başka. Nasıl oldu bu iş anlamadım. Dilekçeyi imzaladım. İmzaladım ama sanki içimde bir umut vardı. Aniden gökyüzünden bir melek inecek, yapma evlat, bunca yıl, bunca hizmet, yapma diyecekti. Ne acı ki o melek hiç gökyüzünden inmedi ve bana yapma demedi. Öylesine hızlı geçti ki işlemler anlayamadım ama kırıldım, o meleğe kırıldım. Neden inmedi yeryüzüne diye. neden yapma demedi diye. İşin garibi, son imzayı atan Fevzi Paşa, üzülme oğlum, bir haksızlığa uğramışsın diyen paşamdı ve bana yapma evlat dememişti. Emeklilik evrakları geldiğinde ve bana tebliğ edildiğinde inanın şaşkındım. Ne yapacağımı bilemiyordum. Evrakları aldım, sordum sağıma soluma nereye gideceğim, sordum soluma ne yapacağım. Her anı bir ölüm gibi geldi bana. Her anında öldüm ama demedim. Üzerimde sivil, koyu renk takım elbise vardı. Sanki üniforma taşıyordum. Ciddi ve vakur. Deselerdi, bu bir fermandır idamının, hiç bakmadan, okumadan imzalardım inanın. Bu işkence de şöyle ya da böyle bitti. Acımı belli etmemeye çalıştım. Onlar da acımı görmemeye çalıştı. İdare ettik böylece birbirimizi ve biz emekli olduk. Yürek yorgundu, yürek kırgındı, yürek tedavisi olmayan bir yara almıştı. Anlatamadık ya da anlamak istemediler bu kırgınlığı ve de bu yorgunluğu. Başladık bir garip halimizde bir dünü ve de bugünü, bir de yarını düşünmeye.